Ayrım 2.
İnsanları kendi cinslerinden biri üzerinde kudret ve salahiyetlerini denemek kadar tatlı sarhoş eden ne vardır? Hele bunu yapmak fırsatı bir takım ince hesaplar dolayısıyla ancak muayyen bazı kimselere karşı kendini gösterirse. Raif Efendi ara sıra hastalanır ve daireye gelemezdi. Bunlar çok geri ehemmiyetsiz soğuk algınlıklarıydı. Fakat senelerce evvel geçirdiğini söylediği bir zatülcenp onu fazla ihtiyatlı yapmıştı. Ufak bir nezle de hemen evine kapanıyor, dışarı çıktığı zaman kat kat yün fanilalar giyiyor, dairede bulunduğu zamanlar asla pencere açtırmıyor ve akşam üzerleri boynuna, kulaklarına atkılar dolayıp kalın fakat biraz yıpranmış paltosunun yakasını iyice kaldırmadan gitmiyordu. Hasta zamanlarında da işini ihmal etmezdi. Tercüme edilecek yazılar bir odacı ile evine gönderilir ve birkaç saat sonra aldırılırdı. Buna rağmen müdürün ve bizim Hamdi'nin Raif Efendi'ye karşı muamelelerinde "Bak seni şu muzumuz hastalıklı haline rağmen atmıyoruz." demek isteyen bir şey vardı. Bunu ikide bir de yüzüne vurmaktan da çekinmezler. Birkaç gün yokluktan sonra her gelişinde adamcağızı "Nasıl, inşallah artık bitti ya" diye iğneli geçmiş olsunlarla karşılarlardı. Bununla beraber artık ben de Raif Efendi'den sıkılmaya başlamıştım. Şirkette pek fazla oturduğum yoktu. Elimde bir evrak çantasıyla bankaları ve siparişlerini kabul ettiğimiz devlet dairelerini dolaşıyor, ara sıra bu evrakı tansip edip müdüre veya müdür muavinine izahat vermek için masamın başına geçiyordum. Buna rağmen karşımdaki masada canlı olduğundan şüphe ettirecek kadar hareketsiz oturan, tercüme yapan veya çekmecesinin gözündeki Almanca romanını okuyan bu adamın sahiden manasız ve sıkıcı bir mahluk olduğuna kanaat getirmiştim. Ruhunda herhangi bir şeyler olan bir kimsenin bunları ifade etmek arzusuna mukavemet edemeyeceğini düşünüyor. Bu kadar sessiz ve alakasız bir insanın içinde nebatlarınınkinden pek de farklı olmayan bir hayat bulunduğunu tahmin ediyordum. Bir makina gibi buraya geliyor, işlerini görüyor, anlayamadığım bir itiyatla bir takım kitaplar okuyor ve akşamları alışverişini yapıp evine dönüyordu. İhtimal birbirine tıpkı tıpkısına benzeyen bu bir sürü günlerin ve hatta senelerin içinde hastalık zamanları yegane değişiklikti. Arkadaşların anlattığına göre o oldum olası böyle yaşamaktaydı. Kendisinin herhangi bir şekilde heyecanlandığını şimdiye kadar gören yoktu. Amirlerinin en yersiz, en haksız ithamlarına hep aynı sakin ve ifadesiz bakışla mukabele ediyor, yaptığı tercümeleri daktiloya verir ve alırken hep aynı manasız tebessümle rica ve teşekkürde bulunuyordu. Bir gün gene sırf daktiloların Raif Efendi'ye ehemmiyet vermemeleri yüzünden geç kalmış olan bir tercüme için Hamdi bizim odaya kadar gelmiş oldukça sert bir sesle "Daha ne kadar bekleyeceğiz? Size acele işim var, gideceğim" dedim. "Hala Macar şirketinden gelen mektubun tercümesini getirmediniz" diye bağırmıştı. Öteki iskemlesinden süratle doğrularak "Ben bitirdim efendim. Hanımlar bir türlü yazamadılar. Kendilerine başka işler verilmiş" dedi. "Ben size bu işin hepsinden acele olduğunu söylemedim mi?" "Evet efendim, ben de onlara söyledim." Hamdi daha çok bağırdı. "Bana cevap vereceğinize size havale edilen işi yapın." Ve kapıyı vurarak çıktı. Raif Efendi de onun arkasından çıkarak daktilolara tekrar yalvarmaya gitti. Ben bütün bu manasız sahne esnasında bana küçük bir nazar atmaya bile lüzum görmeyen Hamdi'yi düşündüm. Bu sırada tekrar içeri giren Almanca mütercimi yerine geçerek başını önüne eğdi. Yüzünde insanı hayret hatta hiddete sevk eden o sarsılmaz sükun vardı. Eline bir kurşun kalem alarak kağıdı karalamaya başladı. Yazı yazmıyor, bir takım çizgiler çiziyordu. Fakat bu hareketi sinirli bir adamın farkında olmadan herhangi bir şeyle meşgul olması değildi. Hatta dudaklarının kenarında, sarı bıyıklarının hemen alt tarafında kendinden emin bir tebessümün belirdiğini görür gibiydim. Eli kağıdın üzerinde ağır ağır hareket ediyor ve o ikide bir de durup gözlerini küçülterek önüne bakıyordu. Gördüğü şeyden memnun olduğunu, yüzünü saran o belli belirsiz gülümsemeden anlıyordum. Nihayet kalemi yanına bıraktı, karaladığı kağıdı uzun uzun seyretti. Ben gözlerimi hiç ayırmadan ona bakıyordum. Bu sefer yüzünde yepyeni bir ifadenin peyda olduğunu görünce şaşırdım. Adeta birisine acır gibi bir hali vardı. Meraktan yerimde duramıyordum. Kalkacağım sırada o doğruldu. Tekrar daktiloların odasına gitti. Hemen fırladım. Bir adımda karşı masaya vardım ve Raif Efendi'nin üzerine bir şeyler çizdiği kağıdı aldım. Buna bir göz atınca hayretimden dona kaldım. Avuç içi kadar kağıdın üzerinde Hamdi'yi gördüm. 5-10 basit fakat fevkalade ustaca çizginin içerisinde bütün hüviyetiyle o vardı. Başkalarının aynı benzeyişi bulacaklarını pek zannetmem. Hatta teker teker araştırılınca belki hiçbir tarafı benzemiyordu. Fakat onun biraz evvel odanın ortasında nasıl avaz avaz bağırdığını gören bir insan için yanılmaya imkan yoktu. Hayvanca bir hiddet ve tarifi imkansız bir bayağılılıkla müstatil, dikdörtgen şeklinde açılmış duran bu ağız, baktığı yeri delmek istediği halde aciz içinde boğulmuşa benzeyen bu çizgi halindeki gözler, kanatları mübalağalı bir şekilde yanaklara kadar genişleyen ve böylece çehreye daha vahşi bir ifade veren bu burun. Evet, bu birkaç dakika evvel şurada duran Hamdi'nin, daha doğrusu onun ruhunun resmiydi. Fakat hayretimin asıl sebebi bu değildi. Ben şirkete girdiğimden, yani aylardan beri Hamdi hakkında birbirine zıt bir sürü hükümler verip duruyordum. Onu bazen mazur görmeye çalışıyor, çok kere de istifaf ediyordum, küçümsüyordum. Asıl şahsiyetiyle bugünkü mevkinin ona verdiği şahsiyeti birbirine karıştırıyor, sonra bunları ayırmak istiyor ve büsbütün çıkmaza giriyordum. İşte Raif Efendi'nin birkaç çizgiyle ortaya koyduğu Hamdi, benim uzun zamandan beri görmek istediğim halde bir türlü göremediğim insandı. Yüzünün bütün iptidai ve vahşi ifadesine rağmen acınacak bir tarafı vardı. Zalimlik ve zavallılığın iştiraki hiçbir yerde bu kadar vazıh, açık, belirgin olarak gösterilmemiştir. Sanki 10 senelik arkadaşımı ilk defa bugün sahiden tanıyordum. Aynı zamanda bu resim bana birdenbire Raif Efendi'yi de izah etmişti. Şimdi onun sarsılmaz sükunetini, insanlar ile münasebetlerindeki garip çekingenliğini gayet iyi anlıyordum. Etrafını bu kadar iyi tanıyan, karşısındakinin ta içini bu kadar keskin ve açık gören bir insanın heyecanlanmasına ve herhangi bir kimseye kızmasına imkan var mıydı? Böyle bir adam, önünde bütün küçüklüğüyle çırpınan birine karşı taş gibi durmaktan başka ne yapabilirdi? Bütün teessürlerimiz, inkisarlarımız, düş kırıklıklarımız, hiddetlerimiz karşımıza çıkan hadiselerin anlaşılmadık, beklenmedik taraflarınadır. Her şeye hazır bulunan ve kimden ne gelebileceğini bilen bir insanı sarsmak mümkün müdür? Raif Efendi benim için tekrar merak verici bir mahiyet almıştı. Kafamda onun hakkında biraz evvel beliren ışığa rağmen birçok tezatların bulunduğunu seziyordum. Elimde tuttuğum resmin çizgilerindeki isabet bunun bir heveskar elinden çıkmadığını gösteriyordu. Bunu yapan kimsenin uzun seneler resimle uğraşmış olması lazımdı. Burada sadece baktığını sahiden gören bir göz değil, gördüğünü bütün incelikleriyle tespit etmesini bilen bir hüner de vardı. Kapı açıldı, elimdekini çabucak masaya bırakmak istedim fakat geç kalmıştım. Macar şirketinden gelen mektubun tercümeleriyle bana doğru yaklaşan Raif Efendi'ye özür diler gibi çok güzel bir resim dedim. Onun şaşıracağını, sırrını ele vereceğimden korkacağını sanmıştım. Hiç de böyle olmadı. Her zamanki yabancı ve dalgın gülüşüyle kağıdı elimden alarak senelerce evvel bir müddet resimle meşgul olmuştum dedi. Ara sıra el alışkanlığıyla bir şeyler karalıyorum. Görüyorsunuz ya, manasız şeyler. Can sıkıntısı işte. Resmi avucunun içinde buruşturarak kağıt sepetine attı. Daktilo hanımlar pek acele yazdılar diye mırıldandı. Herhalde yanlışlar vardır. Fakat okumaya kalksam Hamdi Bey'i daha çok kızdıracağım. Hakkı da var. Götürüp vereyim bari. Tekrar dışarı çıktı. Gözlerimle kendisini takip ettim. Hakkı da var, hakkı da var diye söyleniyordum. Bundan sonra Raif Efendi'nin her hali sahiden manasız ve ehemmiyetsiz olan hareketleri bile bana merak vermeye başladı. Onunla konuşmak, hakiki hüviyetine dair bir şeyler öğrenmek için her fırsattan istifadeye kalktım. O benim bu fazla sokulganlığımı fark etmez göründü. Bana karşı nazik fakat daima arada bir boşluk bırakan tavrını muhafaza etti. Dostluğumuz dıştan ne kadar ilerlerse ilerlesin, içi bana daima kapalı kaldı. Hatta ailesini, bu aile arasındaki vaziyetini yakından görünce hakkındaki merakım büsbütün arttı. Kendisine yaklaşmak için attığım her adım beni birçok yeni muammalarla karşılaştırıyordu. Evine ilk defa olarak mutat hastalıklarından birinde gittim. Hamdi yarına kadar tercüme edilecek bir yazıyı hademe ile göndermek istiyordu. Bana ver, hem ziyaret etmiş olurum dedim. Pekala, bak bakalım nesi var. Bu sefer fazla uzadı. Hakikaten bu sefer hastalığı biraz uzun sürmüştü. Bir haftadan beri şirkete uğramıyordu. Hademelerden biri İsmet Paşa mahallesindeki evi tarif etti. Mevsim kış ortalarıydı. Erkenden karanlık çöken sokaklarda yürümeye başladım. Ankara'nın asfalt döşeli yollarına hiç benzemeyen bozuk kaldırımlı dar mahalleleri geçtim. Birbiri arkasına yokuşlar ve inişler vardı. Uzun bir yolun sonunda adeta şehrin bittiği yerlerde sola saptım ve köşedeki kahveye girerek evi öğrendim. Taş ve kum yığılı arsaların arasında tek başına duran iki katlı sarı boyalı bir bina. Raif Efendi'nin alt katta oturduğunu biliyordum. Zili çaldım. Kapıyı 12 yaşlarında bir kız çocuğu açtı. Babasını sorunca yapmacık bir tavırla yüzünü buruşturup dudaklarını bükerek "Buyurun," dedi. Evin içi hiç de zannettiğim gibi değildi. Yemek odası olarak kullanıldığı anlaşılan holde büyük ve açılıp kapanır bir masa, kenarda içi kristal takımlarla dolu bir büfe vardı. Yerde güzel bir Sivas halısı duruyor, yan taraftaki mutfaktan dışarı yemek kokuları vuruyordu. Kız beni evvela misafir odasına aldı. Buradaki eşya da güzel, hatta pahalı şeylerdi. Kırmızı katife koltuklar, alçak ceviz sigara masaları ve bir kenarda kocaman bir radyo odayı dolduruyordu. Her tarafta masaların üstünde ve kanepelerin arkalığında ince işlenmiş, krem rengi dantel ve gemi şeklinde yazılmış bir amentü levhası asılıydı. Küçük kız birkaç dakika sonra kahve getirdi. Yüzünde nedense o hep beni küçük görmek, benimle alay etmek isteyen şımarık bir ifade vardı. Fincanı elimden alırken, "Babam rahatsız efendim, yatağından çıkamıyor, siz içeri buyurun," dedi. Bunu söylerken de benim bu kibar muameleye hiç layık olmadığımı kaş ve gözleriyle anlatmak ister gibiydi. Raif Efendi'nin yattığı odaya girince büsbütün şaşırdım. Burası evin diğer taraflarına hiç benzemeyen adeta bir Leyli Mektep yatakhanesi veya bir hastane koğuşu gibi yan yana bir sürü beyaz karyolaların dizili durduğu küçük bir odaydı. Raif Efendi bu yataklardan birinde beyaz örtülerin altında yarı oturur bir vaziyette yatıyor ve gözlüklerinin arkasından beni selamlamaya çalışıyordu. Oturmak için bir iskemle aradım. Odada bulunan iki iskemlenin üzeri de yün hırkalar, kadın çorapları, sırttan çıkarılıp atılıvermiş birkaç ipekli elbise ile doluydu. Bir kenarda kapısı yarı açık duran vişne çürüğü boyalı adi elbise dolabının içinde rastgele asılmış elbiseler, tayörler ve bunların altında düğümlü bohçalar vardı. Odada insanı şaşırtacak bir kargaşalık hüküm sürüyordu. Raif Efendi'nin başucundaki komodinin üzerinde teneke bir tepsi içinde öğleden kaldığı anlaşılan kirli bir çorba tabağı, ağzı açık küçük bir sürahi ve bunların yanında şişeler veya tüpler içerisinde bir sürü ilaç duruyordu. Hasta adam "Şuraya oturuverin canım," diyerek yatağın ayak ucunu gösterdi. Şöyle iliştim. Karşımdakinin sırtında dirsekleri delinmiş, alacalı bulacalı, yünden örme bir kadın hırkası vardı. Başını karyolanın beyaz demirlerine dayamıştı. Elbiseleri benim bulunduğum tarafta, karyolanın ayak ucunda üst üste asılmış duruyordu. Odayı gözden geçirdiğimi hisseden ev sahibi, "Ben burada çocuklarla beraber yatarım. Odayı darmadağın ediyorlar. Zaten küçük ev, sığamıyoruz da," dedi. "Kalabalık mısınız?" "Epeyce. Bir yetişkin kızım var, liseye gidiyor. Bir de sizin gördüğünüz. Sonra baldızım ve kocası, iki kayınbiraderim. Hep beraber oturuyoruz. Baldızımın da çocukları var, iki tane. Ankara'da ev derdi malum, ayrı çıkmaya imkan yok. Bu sırada dışarıda ikide bir de zil çalıyor, gürültüden ve bağıra bağıra konuşmalardan eve aile efradından birinin geldiği anlaşılıyordu. Bir aralık odanın kapısı açıldı. İçeri 40 yaşlarında, kesik saçları kulaklarına ve yüzüne dökülmüş, şişmanca bir kadın girdi. Raif Efendi'nin kulağına eğilip bir şeyler söyledi. Öteki ona cevap vermeden beni işaret ederek daire arkadaşlarımdan diye takdim etti. Refikam. Sonra karısına dönerek ceketimin cebinden al dedi. Kadın bu sefer kulağına filan eğilmeden söylendi. Ayol para için gelmedim. Kim gidip alacak? Sen de bir türlü kalkamadın. Nurten'i yollayıver. 3 adımlık yer. Gece vakti bacak kadar çocuğu bakkala nasıl yollarım? Bu soğukta. Sonra kız. Hem git desen bile beni dinler mi? Raif Efendi düşündü, düşündü. Sonra sanki nihayet bir çare bulmuş gibi başını sallayarak gider gider dedi ve önüne baktı. Kadın çıktıktan sonra bana dönerek bizim evde de ekmek almak bir mesele. Bir hastalandık mı gönderecek adam bulamazlar dedi. Pek üstüme vazifeymiş gibi kayınbiraderleriniz küçük mü diye sordum. Yüzüme baktı, cevap vermedi. Hatta çehresinin ifadesi sualimi hiç duymamış intibaını bırakıyordu. Fakat birkaç dakika sonra hayır ufak değiller dedi. İkisi de işe gidiyorlar. Onlar da bizim gibi memur. Bacanak iktisat vekaletindedir. Birer işe yerleştirdi. Okumadılar. Ellerinde bir orta mektep şahadetnamesi bile yok. Sonra birdenbire sözünü keserek sordu. Tercüme için bir şey mi getirdiniz? Evet, yarına lazımmış. Sabahleyin hademeyi gönderecekler. Kağıtları aldı, yanına bıraktı. Ben de hastalığınızı merak ettim. Teşekkür ederim. Uzunca sürdü. Cesaret edip kalkamıyorum. Bakışlarında garip bir tecessüs vardı. Alakamın sahi olup olmadığını araştırır gibiydi. Onu inandırmak için birçok şeyler yapmaya hazırdım. Fakat ilk defa olarak herhangi bir şekilde bir heyecan ifade ettiğini gördüğüm gözleri çabucak eski ifadesizliklerine ve o her zamanki bomboş tebessüme döndüler. İçimi çekerek kalktım, birdenbire doğrulup elimi tuttu. Ziyaretinize teşekkür ederim oğlum, dedi. Sesinde bir sıcaklık vardı, içimden geçenleri sezmişe benziyordu. Hakikaten Raif Efendi ile aramızda bugünden sonra bir yakınlık hasıl oldu. Onun bana karşı olan muamelesinin değiştiğini pek fazla söyleyemeyeceğim. Hele benimle samimi olduğunu, bana içini açtığını iddia etmek aklımdan bile geçmez. O hep aynı kapalı, sessiz insan olarak kaldı. Gerçi bazı akşamlar daireden beraber çıkarak evine kadar yürür, hatta bazen içeri de birlikte girerek kırmızı mobilyalı misafir odasında birer kahve içerdik. Fakat bu esnada ya hiç konuşmaz yahut da havadan sudan, Ankara'nın pahalılığından, İsmet Paşa Mahallesi'ndeki kaldırımların bozukluğundan bahsederdik. Evine çoluk çocuğuna dair bir şeyler söylediği nadirdi. Ara sıra bizim kız riyaziyeden, aritmetikten gene kırık numara almış der, sonra hemen lafı değiştirirdi. Ben de bu hususta bir şey sormaktan çekiniyordum. Kendisini ilk ziyaret ettiğim akşam karşılaştığım aile efradı üzerimde pek iyi bir tesir bırakmamıştı. Hastanın yanından çıkıp holden geçerken ortadaki büyük masanın etrafına dizilmiş gördüğüm iki delikanlı ile 15-16 yaşlarında bir genç kız birbirlerine sokularak benim arkamı dönmemi beklemeden fısıldaşıp gülmeye başlamışlardı. Gülünecek bir tarafım olmadığını biliyordum. Fakat bunlar da o yaşlardaki herkof insan gibi ilk rastladığının suratına gülmeyi bir nevi üstünlük alameti sayanlardandı. Küçük Nurten bile ablasına ve dayılarına uymak için çırpınıyordu. Sonradan bu eve her gidişimde aynı şeyi gördüm. Ben de henüz gençtim, 25 yaşımı doldurmamıştım. Fakat bir takım genç insanlarda gördüğüm bu garip itiyat, tanımadıkları, ilk defa gördükleri bir insanı pek tuhaf bir şey telakki etmek merakı hayretimi uyandırıyordu. Raif Efendi'nin vaziyetinin de pek hoş olmadığını ve bu kalabalığın içinde onun fazla ve lüzumsuz bir şey gibi durduğunu fark ediyordum. Sonradan bu eve gidip geldikçe bu çocukların hepsiyle ahbap oldum. Hiç de fena insanlar değillerdi. Yalnız boş, bomboş mahluklardı. Yaptıkları münasebetsizlikler hep buradan geliyordu. İçlerinin esneyen boşluğu karşısında ancak başka başka insanları istifaf ve tahkir etmek, onlara gülmek suretiyle kendilerini tatmin edebiliyorlar, şahsiyetlerinin farkına varıyorlardı. Konuşmalarına dikkat ederdim. İktisat vekaletinin en küçük iki memuru olan Vedat'la Cihat'ın daire arkadaşlarını, Raif Efendi'nin büyük kızı Necla'nın da mektep arkadaşlarını çekiştirmekten, kendilerinde de aynen mevcut olan bir takım giyiniş ve hareket garabetlerini yalnız başkalarında görüp alaya alarak fıkır fıkır gülmekten başka işleri yoktu. Mahallanın düğünde giydiği o tuvalet neydi ayol? Kıh kıh kıh. Kız bizim Orhan'ı nasıl tersledi bir görseydin. Kah kah kah. Raif Efendi'nin baldızı Ferhunde Hanım 3 ve 4 yaşlarındaki iki çocuğu ile uğraşmaktan ve bunları ablasına bırakmak fırsatını bulur bulmaz sırtına bir ipekli elbise geçirip alelacele boyanarak gezmeye gitmekten başka bir şey düşünecek halde değildi. Kendisini ancak birkaç kere büfenin üstündeki aynada boyalı ve öndüleli saçlarını tüllü şapkasının altına yerleştirmeye uğraşırken gördüm. Daha oldukça genç, henüz 30 yaşlarında olduğu halde gözlerinin ve ağzının kenarını sayısız buruşukluklar kaplamıştı. Boncuk mavisi gözleri eşya üzerinde bir saniyeden daha fazla duramıyor ve doğduğu andan beri mahkum olduğu sebepsiz bir iç sıkıntısını aksettiriyordu. Üstleri başları daima bakımsız, yüzleri ve elleri daima kirli ve benizleri daima soluk olan çocuklarına anlayamadığı melun bir düşmanın musallat ettiği iki ceza gibi kızıyor, süslenip sokağa çıkacağı sırada kirli elleriyle üstüne dokunmamaları için onları yanından nasıl uzaklaştıracağını bilemiyordu. Ferhunde Hanım'ın kocası, iktisat vekaleti, şube müdürlerinden Nurettin Bey ise bizim Hamdi'nin bir başka türlüsüydü. 30-32 yaşlarında kumral ve dalgalı saçlarını ihtimamla arkaya tarayıp berber çırakları gibi kabartan, "Nasılsınız?" dedikten sonra bile büyük bir hikmet savurmuş gibi dudaklarını birbirine yapıştırarak hafifçe başını sallayan bir adamdı. Konuşurken insanın yüzüne sabit gözlerle bakar ve bu esnada gözlerinin içinde "Yahu sizin söylediklerinizde laf mı? Siz ne bilirsiniz sanki?" diyen bir tebessüm dolaşırdı.